Ayrım 19, sayfa 192. 857. Kendi ana dilinin bir Rus telsiz operatörü tarafından aynı akıcılıkta kullanılması Harry'i şaşırttı. Adam sanki İngiltere'deki iyi bir üniversite mezunu gibi konuşuyordu. Hemen hemen tüm uluslararası bilim çalışma gruplarında olduğu gibi Edgeve araştırmasının da resmi dili İngilizceydi. Fakat her nedense bir Rus denizaltı görevlisinin bu dili böylesine kusursuzca konuşuyor olması yanlışmış gibi görünüyordu. Buna rağmen Timoshenko, iceberg'e ulaşabilmek için denenebilecek tek yolun neden rüzgar altı yamaç olduğunu izah ettikçe Harry yavaş yavaş adamın akıcı konuşmasına ve kararlılıkla İngiliz aksanı kullanmasına alışmaya başladı. Fakat eğer buzdağı 450 metre genişliğinde ise neden adamlarınız bir ucundan veya diğerinden gelemiyorlar? Maalesef deniz her iki tarafta da rüzgar alan yamaçta olduğu kadar fırtınalı. Fakat asma bot, dedi Harry şüpheli bir ifadeyle, bu havada iki hareketli nokta arasında halatı tutturmak kolay olmayacak. Iceberg ile aynı hızı tutturup başa baş gidebiliriz. Böylece sanki iki durağın nokta arasında yerleştirilmiş gibi olur. Ayrıca asma bot seçeneklerimizden sadece biri. Bunu başaramazsak sizi bir başka şekilde oradan alacağız. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Dalgıçları buzun altından göndermeniz daha basit olmaz mıydı? Eminim gemide dalış takımlarınız vardır. Ve çok sayıda iyi yetişmiş dalgıçlarımız da var, dedi Timoshenko. Fakat rüzgardan korumalı taraftaki deniz bile onlar için çok şiddetli. Bu dalgalar ve akıntılar onları sanki bir şelaleye atlamışçasına sürükleyip götürebilir. Kesinlikle kimsenin bizim için tehlikeye atılmasını istemiyoruz. Başkalarını kurtarma uğruna insanları kaybetmenin hiçbir anlamı yok. Söylediğinizden anlaşıldığına göre gemi komutanı kendinden emin gözüküyor. Bu yüzden sanırım bu işi size bırakmamız iyi olacak. Bana söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı? Şu an için hepsi bu kadar, dedi Timoshenko. Telsizinizin başından ayrılmayın. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz. Harry ve George'dan başka herkesin Ilya Pogodin'in haberleşme subayından alınan haber hakkında söyleyeceği bir şeyler vardı. Kurtarma ekibi için yapılacak hazırlıklar hakkında öneriler, Rusların rüzgardan korumalı yamacı nasıl tırmanmaları gerektiği konusunda yardımcı olabilecek fikirler. Ve herkes söyleyeceğini ilk olarak şimdi hemen şu dakikada dile getirmek konusunda kararlı görünüyordu. Onların sesi, seslerinin yankısı ve yankının yankılanması buz mağarayı doldurdu. Harry bir toplantı başkanı gibi onların hiçbir sonuca varamayacak şekilde hep bir ağızdan gürültüyle konuşmalarını önlemeye çalıştı. George Lynn heyecanlarının sönmeye başladığını ve giderek sessizleştiklerini gördüğü zaman nihayet gruba katıldı ve yüzünü Harry'e döndü. Onun da söyleyeceği bir şey vardı ama o duyulabileceğinden emin olana kadar beklemişti. Bir Rus denizaltısı dünyanın bu ucunda ne yapıyordu? Dünyanın bu ucunda mı? Ne demek istediğimi biliyorsun. Korkarım bilmiyorum George. Buraya ait değil o. Fakat burası uluslararası bir su. Rusya'dan çok uzaktalar. O kadar da uzak değil aslında. Lin'in ifadesi kızgınlıktan değişmiş ve sesi sıkıntılı bir ton almıştı. Fakat bizimle ilgili haberi nasıl duydular? Telsiz yayınlarını kontrol ederken sanırım. Aynen öyle. Tam üstüne bastın, dedi Lin. Sanki görüşünü kanıtlamış gibi. Kendisini destekleyecek birinin arayışı içinde önce Fisher'a sonra da Claude'a baktı. Telsiz yayınları, yayınların kontrolü. Roger Breskin'e döndü. Peki neden Ruslar dünyanın bu yöresinde haberleşmeyi kontrol ediyor olsunlar? Breskin omuz silkince, Lin, ben sana söyleyeyim. Şu yüzbaşı Timoshenko'nun İngilizceyi böylesine iyi konuşmasının sebebiyle aynı. Pogodin gizli gözetimle görevli. Bu kahrolası bir casus gemisinden başka bir şey değil, dedi. Büyük bir ihtimalle, diye ona katıldı Claude. Fakat George, bu hiç de şaşırtıcı değil. Pek hoşumuza gitmiyor olabilir. Fakat hepimiz dünyada bu işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. Tabii ki bu bir casus gemi, dedi Fisher. Eğer nükleer silah yüklü bir denizaltı, yani kıyametin kopmasını bekleyen gemilerden biri olsaydı, bu civarlarda olduklarını bilmemizi dahi istemezlerdi. Bunlardan birinin gizliliği bozmasına izin vermezlerdi. Casus gemi olması bizim şansımız aslında. Böylesi onların ödün verebileceği bir şey. Lin'in onların bu sakinliğine bozulduğu açıkça belli oluyordu. Fakat içinde bulundukları durumu tıpkı kendisi gibi aynı endişeyle karşılamalarını sağlamaya kararlıydı. Beni dinleyin, şunu bir kez düşünün. Bu sadece bir casus gemi değil. Son birkaç kelimeyi söylerken sesi yükselmişti. Elleri adeta spastik hareketlerle iki yanında açılıp kapanıyordu. Gemide motorlu botları var. Tanrı aşkına ve botları üzerinde kaydırarak ulaştırmak üzere kıyıdaki bir noktaya halat atacak donanımları da. Bu onların başka ülkelerin kıyılarına, belki de bizim kendi ülkemizin kıyısına bile casuslar, sabotajcılar ve hatta katiller çıkardıkları anlamına gelir. Katiller ve sabotajcılar biraz abartmak oluyor, dedi Fisher. Hiç de abartı değildi diye heyecanla cevap verdi Lin. Yüzü kızarmıştı ve sanki en büyük tehlike öldürücü soğuk veya buzda gömülü duran 60 adet saatli bomba değildi, onları kurtarmaya teklif eden Ruslarmış gibi her geçen dakika telaşı görünür bir şekilde artıyordu. Katiller ve sabotajcılar. Eminim bundan tam anlamıyla. Bu komünist piçler. Artık onlar komünist değil diye belirtti Roger. Kurdukları yeni hükümet eski dönem suçluları ile kaynıyor. Eskiden görev yapanlarla ve zamanı gelince komünistler tekrar devreye girecek. Bana inansanız iyi olur. Bunlar birer barbar. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi. Peter Johnson gözlerini devirerek Karen'in ağzından lafı aldı. Dinle George, eminim Birleşik Devletler de bunlardan bazılarını yapıyordur. Bu yaşamın bir gerçeği. Olağan uluslararası ilişkiler. Komşularını gizlice gözetleyenler sadece Ruslar değil. Gözle görünür biçimde titreyen Lin, bu gözetlemeden çok daha ileri bir şey. Neyse, kahrolası bu Ilya Pogodin'i haklı çıkaracak bir sebep değil dedi. Sol yumruğunu sağ avucunun içine patlattı. Brian bu hareket karşısında irkildi ve Harry'e baktı. Harry bunun açık buzul alanda Brian'a kalkan aynı el ve aynı hiddetli ruh hali olup olmadığını merak etti. Bir elini hafifçe Lin'in omzuna koyan Rita, George sakin ol. Haklı çıkarmaz demekle neyi kastediyorsun? Konuşmaların pek mantıklı değil dedi. Sanki Rita onu tehdit etmiş gibi onunla yüz yüze gelmek için aniden arkasını dönen Lin, bu Rusların bizi neden kurtarmak istediğinin farkında değil misiniz? Bizim yaşamamız veya ölmemiz gerçekten onların umurunda değil. Onlar için bir anlam ifade etmiyoruz. Biz onlar için birer hiçiz. Onlar insancıl değerlerle hareket etmiyorlar. Onları ilgilendiren bu olayın yalnızca propaganda değeri. Bizi kullanacaklar. En iyimser tahminle bizi amaçlarına alet edecekler. Dünya basınında Rusya lehine iyi düşünceler oluşturmak için bizi kullanacaklar dedi. Bu kesinlikle doğru dedi Harry. Lin onun fikrini değiştirebilmeyi umarak tekrar Harry'e döndü. Tabii ki doğru. En azından kısmen doğru. Hayır Harry, kısmen değil, tamamen doğru. Tamamen. Ve biz bu yutturmacaya izin vermemeliyiz. Onları reddedecek konumda değiliz dedi Harry. Burada kalıp ölmeyi tercih etmek dışındadır dedi Roger Breskin. Tok sesi heyecan taşımadığı halde bu basit ifadeye uğursuz bir kehanet havası verdi. Pete'nin Lin'e gösterdiği sabır sonunda taştı. Bunu mu istiyorsun George? Sen çıldırdın mı? Burada kalıp ölmek mi istiyorsun? Lin telaşlanmıştı. Hayır anlamında kafasını salladı. Ama görmeniz gerekir. Hayır. Anlamıyor musunuz? Neyi? Ne olduklarını, ne istediklerini. Çinli öylesine çaresizlik içinde konuşmuştu ki Harry onun namına üzüldü. Onlar Pete düşüncesinde ısrar etti. Burada kalıp ölmek mi istiyorsun? Önemli olan tek soru bu. İşin temeli burada. Ölmek mi istiyorsun? Lin huzursuz oldu. Kendine destek bulmak için hepsinin yüzlerini araştırdı ve sonra yere baktı. Hayır, şüphesiz istemiyorum. Kimse ölmek istemez. Ben sadece üzgünüm, affedersiniz. Mağaranın arka tarafına doğru gitti ve daha önce Brian'a karşı gösterdiği tavır yüzünden utanç duyduğunda yapmış olduğu gibi bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Rita'ya doğru eğilen Harry, ''Neden gidip onunla konuşmuyorsun?'' diye fısıldadı. ''Tabii'' dedi Rita, koskocaman yapmacık bir gülümsemeyle. ''Birlikte komünist gizli teşkilatını konuşabiliriz.'' ''Ha ha.'' ''Son derece hoş sohbet biridir.'' Harry, ''Senden ne istediğimi biliyorsun.'' diye etraftan duyulmayacak şekilde sessizce mırıldandı. Ona biraz cesaret aşıla. ''Ben yeterince güçlü olduğuma inanmıyorum.'' Sen değilsen kimse değildir. Haydi git ona kendi korkunu, her gün nasıl bu korkuyla mücadele ettiğini anlat. Onların hiçbiri burada bulunmanın senin için ne kadar zor, her yeni günün senin için nasıl bir meydan okuma olduğunu bilmiyor. Bunu öğrenmek George'a kendi korkularıyla başa çıkma gücünü verebilir. Eğer Brian'a vuran oysa onun korkuları benim hiç umurumda değil. Vuranın George olduğunu bilmiyoruz. Onun olması Loch Ness canavarının yaşıyor olmasından daha fazla ihtimal dahilinde. Lütfen Rita. Rita iç geçirdi, yumuşadı ve buz mağaranın arka tarafındaki George ile konuşmaya gitti. Harry mağara girişinin yakında duran diğerlerinin yanına katıldı. Roger Breskin parkasının fermuarlı cebinden saatini çıkarmış bakıyordu. 9:05 geçiyor, 3 saatten az kaldı dedi Claude. 3 saatte başarabilirler mi diye merak etti Brian. Yalnızca 3 saat içinde bulunduğumuz yere ulaşıp bizi buradan kurtarabilirler mi? Eğer bunu yapamazlarsa dedi Harry, ortamı yumuşatmak için, o zaman gerçekten bozulacağım. 9:10. Emil Zhukov elinde sıcak çay dolu bir termos ve 3 alüminyum kupa ile köprüye çıktı. Salvo topunu kurdular mı? Birkaç dakika kaldı dedi Gorov. Birinci subayı çayı doldururken o da kupalardan birini tuttu. Aniden geceyi şifalı otların, limonun ve balın kokusu sardı ve Nikita Gorov'un ağzı sulandı. Sonra rüzgar kupadan yükselen bu kokulu buharı aldı, kristal şekline soktu ve alıp ondan uzaklara sürükledi. Çay soğumaya başlamıştı bile. Fakat kalan sıcaklık sırtının ürpertisini sona erdirmeye yetmişti. Köprü üstünün alt tarafında, ana güvertenin ön kısmında, çevrelerinde yanan 4 acil durum lambasının aydınlığındaki 3 görevli adam, taşıma halatını iceberg'e fırlatmak için kullanılacak olan özel topun parçalarını birleştiriyorlardı. Her üçü de içi kürklü siyah kıyafetlerini giymişlerdi. Isı torbaları bellerinde sarılmış, yüzleri ise lastik başlık ve kocaman dalma maskeleriyle örtülmüştü. Adamların hepsi baş tahliye kaportasına tespit edilmiş olan çelik halkalı zincirle emniyete alınmış, zincirler rahatlıkla çalışmalarına izin verecek kadar uzun tutulmakla birlikte güverteden düşmelerini engelleyecek şekilde ayarlanmıştı. Bu top bir silah olmadığı halde öylesine bir görüntüye sahipti ki durumdan haberi olmayan bir gözlemci her an nükleer bir havan topunun patlamasını bekleyebilirdi. Montaj işlemini yapan adamların boyu yüksekliğinde ve 150 kilo ağırlığındaki bu alet birbirine bağlanma işlemi hemen hemen tamamlanmış olan 3 ana parçadan oluşuyordu. Asma botun makaralarını çalıştıran motorun bulunduğu kare şeklindeki ana gövde güverteye gömülmüş 4 halka ile zemine bağlanmıştı. Pogodin'in yabancı ülke kıyılarına özel kuvvet çıkarmaya başladığı ilk andan itibaren bu halkalar geminin bir parçası olmuşlardı. Topun blok şeklindeki orta bölümü ana kısım üzerindeki mil etrafında dönen zemine yerleştirilmişti ve ateşleme mekanizması, tutma kolları ve taşıyıcı halatın sarıldığı büyük bir makaradan oluşuyordu. Son parça ise adamların yuvasına henüz oturtturduğu 12 santim çapında, 120 santim uzunluğunda bir namludan ibaretti. Karanlıkta görmeyi sağlayan özel bir dürbün namlunun arkasına yerleştirilmişti. Cihaz bir tankta bile delik açabilecekmiş gibi görünüyordu. Ama savaş alanında çocukların leblebi fırlatma borusu kadar etkisiz bir alet olduğu anlaşılırdı. Izgaralı güverte bazen sanki kuru gibiydi ama bu olağan bir görüntü değildi. Ve çok kısa sürüyordu. Burnun her suya batışında ve dalgaların gövdede her patlayışında geminin ön tarafı suyla kaplanıyordu. Parıldayan buz parçaları ve pamuk yumakları gibi duran buzlu köpükle dolu soğuk ve karanlık deniz güverteye hücum ediyor, adamların bacakları arasından geçerek yükseliyor, baldırlarına çarpıyor, geri çekilmeye başlamadan önce göğüslerine kadar kabarıyordu. Eğer Ilya Pogodin iceberg'in rüzgar olan tarafında olsaydı, yükselen dalgalar adamları aşar ve onları acımasızca yere vururdu. Buna karşın korumalı yamaçta adamlar burnun öne yatışına hazırlıklı oldukları sürece her seferinde ayakta kalmayı başarabiliyor ve sular etraflarında dönerken bile görevlerini sürdürmeye devam edebiliyorlardı. Ve güverteden su çekildiğinde tüm hızlarıyla işlerini yapmayı sürdürüp kaybettikleri zamanı geri kazanıyorlardı. Adamlardan en uzun boylu olanı toptan uzaklaştı. Yukarıya köprü üstüne doğru baktı ve gemi komutanına başlamaya hazır olduklarını işaret etti. Gorov kalan çayını denize savurdu. Kupasını Zhukov'a verdi. Kontrol merkezini uyar. Eğer asma bot kullanılması konusunda yaptıkları tehlikeli plan işleyecekse geminin iceberg'le aynı hızı tam olarak tutturması gerekirdi. Geminin buzdan hızlı gitmesi veya buzun en ufak bir hızla bile olsa gemiden önde sürüklenmesi halinde taşıyıcı halat gerilebilir, esner ve onlar gevşetmek için makaradan bir parça daha ip salıveremeden kopardı. Gorov saatine baktı. 9'u çeyrek geçiyordu. Dakikalar büyük bir hızla ilerlemekteydi. Güvertenin ön kısmındaki adamlardan biri topun uç kısmından su sızdırmaması için iyice sıkıştırılmış olan namlu kapağını açtı. Diğer bir adam topun dip tarafındaki açıklıktan içeriye bir fişek yerleştirdi. Taşıyıcı halatı çekecek olan merminin mekanizması çok basitti. Bir havai fişek roketi görünümündeydi. 60 santim uzunluğu, yaklaşık 12 santim çapı vardı. Naylon ve çelik karışımı halatı arkasından sürükleyerek götürecek, yamacın yüzeyine çarpacak, vurma hızıyla patlayacak ve 10 santimlik bir kazığı buza çakacaktı. Ucunda taşıma halatının bağlı olduğu bu kazık, sert kayalık bir zemini 20-30 santim kadar saplanabiliyor, derhal etrafındaki doğal ortamı kaynıyor, yerinden çıkmasını engellemek için içeride geriye doğru çengellenmiş çiviler açılıyordu. Granit, kireç taşı, hatta kayanın tabakaları yeteri sıklıkta ise şist bile olsa kaynayan kazık güvenilir bir bağlantıydı. Karşı tarafa emniyetli bir şekilde tespit edildikten sonra adamlar gerekirse ellerini ard arda atarak asılmak suretiyle kıyıya ulaşabilirlerdi. İpin kıyıya olan açısı uygun olduğu takdirde dikey bir el manivelası ile hareket ettirilen ve içinde ipin kaydığı derin oyukları olan teflon kaplı çelik bir çift ufak tekerleğe bağlı basit bir askı yardımıyla da kendilerini kıyıya taşıyabilirlerdi. Karşıya geçecek olan kişi her iki şekilde de yanına karşı tarafta daha güvenilir bir sistem kurabilmek için ağır yük çekebilen makarayı ve daha güçlü bir ipi alabilirdi. Ne yazık ki, diye düşündü Gorov, hedefleri bir granit, kireç taşı veya sert şist değildi. Karşılarında bilmedikleri bir kitle vardı. Kazık birçok kaya çeşidinde olduğu kadar iyi bir şekilde buza kaynayamayabilir veya yeterince saplanamayabilirdi. Adamlardan biri aletin birinin üzerinde ateşleme düğmesi bulunan kollarını tuttu. Diğer iki adamın yardımıyla rotayı ve rüzgarın hızını tespit etti. Hedefledikleri alan su seviyesinin 9 metre kadar üstündeydi. Semikasni projektörlerle bu noktayı aydınlatmıştı. Ateşlemeyi yapacak adam rüzgarın hızını hesaba katarak işaret edilen yerin soluna nişan aldı. Zhukov aydınlatma için iki tane havai fişek attı. Gorov gece dürbününü yukarı doğru çevirdi. Yamacın yüzeyine yönlendirilmiş olan ışığın meydana getirmiş olduğu daireye gözlerini dikti. Rüzgarı bastıran bir fırlatma sesi duyuldu. Roket henüz bu atışın gürültüsü kaybolmadan 45 metre uzaklıktaki iceberg'in yüzeyinde patladı. Tam isabet, dedi Zhukov. Yamaç top atışına benzer bir sesle çatladı. Halatı taşıyan roketin vurduğu noktadan başlayarak açılan zikzaklar oluştu. Buz su üzerinde yükseldi. Önce jöle gibi biraz sallandı, sonra düz bir pencere camı gibi paramparça oldu. Muazzam boyutlarda 180 metre uzunlukta, 20-25 metre yükseklikte, 20-30 santim kalınlıktaki bir buz parçası iceberg'in kıyısından aşağı kayarak büyük bir hızla denize düştü ve karanlık su parıldayan fıskiyeler gibi havaya doğru 10-15 metre yükseldi. Taşıma halatı buzla birlikte sulara gömüldü. Suyun yer değiştirmesiyle yükselen şekilsiz bir tarih öncesi yaratık görünümündeki 5-6 metrelik dalgalar 45 metrelik açık deniz boyunca denizaltının iskele tarafına doğru hızla ilerledi. Bundan kurtulmalarını sağlayacak bir önlem almaya zamanları yoktu. Bu ufak çaplı deprem dalgası ana güverteye Pogodin'i sancak yönünde sallayacak kadar kuvvetle vurduğunda güvertedeki 3 adamdan birinin bağırdığı duyuldu. Taşıma halatını atan tabanca ile birlikte her üç adam da bu siyah dalganın altında kayboldu. Soğuk tuzlu su güvertede patladı ve fışkıran kütle gecenin karanlığında yükseldi. Bir an için yer çekimine karşı koyarak asılı kaldı. Sonra köprü üstüne düştü. Suyla birlikte savrulan bazıları bir yumruk büyüklüğündeki yüzlerce buz parçası çelik kütlenin üzerine bir yağmur gibi yağarak Gorov, Zhukov ve Semikasni'yi dövdü. Su kulenin derinliklerinden dışarı aktı ve gemi tekrar iskele tarafına yalpa yaptı. Birincisinden çok daha az şiddetli olan ikinci dalga gelip gemiye çarptı. Ana güvertede üç adam yerle bir olmuştu. Bağlı olmasalar da sularla aşağı sürüklenir ve muhtemelen kaybedilirlerdi. Adamlar ayağa kalkmaya çalıştıkları sırada Gorov dürbününü tekrar iceberg'e çevirdi. Hala dimdik. Bu ayrımda geçen yabancı kelime Loch Ness. LOCHNESS